Bugün biz İncil'e bakacağız hep beraber. Zaten kısa olacak çünkü bundan sonra hep beraber yukarıya çıkıp vaftizler izleyeceğiz. Gerçekten bugün çok mutluluk duyuyoruz değil mi? Yani bu iki kişi bizim ailemize davet ediyoruz. Onlar ailemize katılıyorlar ve bu harika bir şey. Ve bugün biz İncil'in bir bölümüne bakacağız. İlk önce birisi İsa'ya geliyor ve bir soru soruyor. Ondan sonra İsa öğrencilerine bir şeyler anlatıyor cennet hakkında, Tanrı'nın egemenliği hakkında. Ve ondan sonra bunu açıklamak için bir benzetme anlatıyor. O yüzden bugün İncil'in bir bölümüne bakacağız. Üç farklı parça olarak bakacağız. Çünkü onlar bir bütünlüğü oluşturuyorlar. Ve ben bu hafta bir gazete okuyordum ve biraz Papa'dan bahsediyordu. Ve şöyle diyordu, Papa her çarşamba sabah bir yere gidiyor ve millet ona gelip dokunmaya, bir şeyler teslim etmeye çalışabilirler. Yani izin verilir buna. Hani belki birisi onun bebeği veriyor, bereketleyebilir bebeği filan. Hani öyle bir şey var. Ve okuduğum kadarıyla bu hafta Papa 5 dakika içinde Papa'ya verilen 7 tane bebek, 5 tane bayrak, 3 tane gömlek, bir tuval, bir kravat, bir dergi ve bir hediyelik ayıcık verildi 5 dakika içinde. Ve düşündüm ki hani biz İncil okuduğumuzda İsa Mesih'in ardından gelen her zaman büyük bir kalabalık vardı diye okuyoruz. Acaba hani bu kadar mı? Bundan daha fazla garip şeyler yaptılar mı? Çünkü bizim okuduğumuz bölümden biraz önce İsa Mesih bir yere gitti. Din bilginler ona çok sorular sordular, tartışmaya girmeye çalıştılar. Ondan sonra bazı kadınlar geliyor, çocuklara, bebekler ona veriyorlardı. Lütfen işte onu bereketler misin diye söylüyorlardı. Ve İsa bunların hepsini yaptı. Hani bir köye gitti, bu olaylar oldu. Ve ondan sonra bizim hikayemiz başlıyor ve biz Matta bölümünden okuyoruz. Ekranda olacak ayetler. Ve Matta bu bölüm çok kısa bir şekilde başlıyor. Matta sadece adamın biri İsa'ya geldi. Ama Markos bölümünde aynı olaylar var. Ve Markos şöyle diyor. İsa kentten çıkmak üzereyken genç zengin bir adam ona koşa koşa geldi ve bir soru sordu. Ve bence bu son derece önemli bizim Markos'tan öğrendiğimiz şeyler. Çünkü ünlü bir kişi bir yere ziyaret ettiğinde sanırım onun görüşmediği kişiler daha büyük bir ifade oluyor. Yani biz hayal edebilir miyiz? Obama Türkiye'ye gelirse ve sadece Kılıçdaroğlu ile görüşüyorsa bu büyük bir ifade. Yani düşünülmez bir şey değil mi? Hani bu adamcağız şöyle düşünüyor. İsa bizim köyümüze geldi. Köyde zaten yani 1000 senenin hatırası var. Bu kadar ünlü birisi asla bizim köyümüze daha önce gelmemiş. Geldiğinde bebekler bile bereketledi. Ama kentin, köyün ileri gelenlere bir merhaba bile dememiş derler diye korkuyor. Bu yüzden belki evinde oturuyor. İsa bana ziyaret edecek hani. Birinci sıra zaten yani zenginim, zaten bütün kentin sahibiyim diye düşünüyor. Evinde oturuyor, belki güzel bir masalar hazırlattı, belki güzel bir sofra kurdu İsa için. Ondan sonra İsa kentten ayrılıyor diye duyuyor. Ve bu millet önünde oluyor zaten. Yani millet belki o sofra hazırladığını biliyor. O zaman ne yapıyor? Koşa koşa İsa'ya gidiyor. Çünkü İsa bizim köyümüze geldiğinde ben de onunla konuştum diye düşünüyor. Ve o kültürde zaten bir erkeğin koşmasını çok ayıp, çok utanç verici bir şey. O zaman kendini alçalıyor bir şekilde. Çünkü İsa'ya gidip onunla görüşebilirsem, ona bir soru, akıllıca bir soru sorabilirsem, beni onurlandıracak bir şekilde, beni onurlandıracak bir şekilde belki. O zaman geliyor ve ne soruyor? Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım diye soruyor. Nasıl bir iyilik yapmalıyım? Sonsuz yaşam sahip olmak için. Ve ben geçen hafta bir arkadaş ile konuşuyordum. Sen dünyada tek bir şey değiştirmek yani değiştirebilseydin, neler değiştirirdin diye konuşuyorduk. Ve arkadaş, ölümsüzlük koyarım. Herkesi ölümsüz yaptıracağım dedi. Ve bence herkesin içinde bu ölümsüz, yani biz ölümümüze pek hoş bakmıyoruz. Doğal olarak değil mi? Yani çünkü herkesin içinde ölüm doğal bir şey olmadığını biliyoruz. Herkesin içinde böyle bir şey, biz yani insanlar ölmek için yaratılmadı diyebiliyoruz. Değil mi? Herkesin içinde bu heves, bu eksik var. Ve işte Hayati kardeş demin onu hakkında konuştu değil mi? Hani bir eksik olduğunu ve bu kardeş de bu hikayede bir eksik olduğunu hissediyor. Ama aynı zamanda herkesin önünde, çünkü bu adam zaten ileri gelenler, zaten hani bereketlenmiş sayıldı ve gidiyor İsa ve İsa, evet oğlum sen de cennetliksin duymak istiyor. Değil mi? Aferin, sen de cennete çok yakınsın. Tanrı'nın egemenliğine çok yakınsın diye duymak istiyor İsa'dan. Herkesin önünde İsa tarafından onurlandırılmış olmak istiyor. Peki İsa neler yapacak? Neler söyleyecek? Devam edelim hikayemizle. İsa, bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun dedi. İyi olan yalnız biri var. O da Tanrı. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir. Hangi buyrukları diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin ve komşunu gibi, kendin gibi seveceksin. Genç adam, bunların hepsini yerine getirdim dedi. Daha ne eksiğim var diye soruyor. Ve zaten adam Yahudiydi, İsa Mesih bir Yahudiydi. Ve Yahudilerin çok ünlü, hani herkesin bildiği 10 emri vardı. Tanrı tarafından Sina Dağı'na verilen 10 emirler vardı. 10 emirleri vardı. Ve İsa burada bu emirlerden birkaç tanesini adama söylüyor. İşte adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin falan söylüyor adama. Yani sen 10 emirleri tutman gerekiyor. Ama ilginç, çünkü 10 emirlerin yarısı bizim Tanrı'yla olan ilişkimiz ve yarısı bizim insanlarla olan ilişkimiz hakkında. Ama fark ettin mi? Burada İsa Tanrı'dan hiç bahsetmedi. Sadece sen nasıl başka insanlarla davranmalısın diye bahsetti burada. Ve adamcağız hala içinde bir eksik olduğunu hissediyor. O zaman İsa başka bir soru soruyor. Ve bu zaman bu Tanrı'yla olan ilişkisi hakkında. O zaman tamam, başka insanlarla ilişkin iyi. İyilik yapıyorsun. Harika. Ama şimdi bakacağız, senin yüreğin nerede? Senin Tanrı'ya karşı olan görüşün nasıl olduğunu bir bakalım. Ve bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Yani bizim hayatımızda her zaman bir sıra var. Ve İsa Mesih burada görmek istiyor. En üst, hani senin hayatındaki en üst sırada olan şey Tanrı mıdır? Başka bir şey midir diye tespit etmek istiyor. O zaman şöyle diyor. İsa ona, 21. ayet. İsa ona, eğer eksiksiz olmak istiyorsan git. Varını yoğunu sat. Parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı diyor. O zaman İsa bu adam çok zengin olduğunu biliyordu ve adamın hayatında birinci olan şey ne olduğunu bir görmek istiyor. Tanrı mı yoksa zenginlik, itibar, saygınlık mı vardı birinci sırada? Ve bence burada bir deneme yaptı o adama. Hani onun yüreğini görmek, ortaya çıkarmak için bir deneme yaptı. Bence adam evet yani neler söylüyorsun yapacağım yeter ki senin öğrencini, senin izleyicisi olmak istiyorum deseydi İsa Mesih belki tamam her şeyini satmak zorunda değilsin derdi. Biz bilmiyoruz ama burada İsa onun yüreğini tespit etmeye çalışıyor. Ve bu yüzden biz imanla da olarak bazen Rab bizim iyi bir şey, çünkü paraya karşı hiçbir şey yok. Para kötülük değil, para kötü bir şey değil, mal kötü değil. Ama burada bizim yürek çok önemli. Yüreğimizde birinci sırada ne var? Son derece önemli. Ve biz Hristiyanlar olarak İsa Mesih ile bir yaşam sürdükçe, yaşadıkça bizim bazen tamamen bir şeylerden, yani iyi olan bir şeylerden vazgeçmemizi istiyor. Bazen kısa bir süre için iyi olan bir şeyden vazgeçmemizi istiyor. Bizim yüreklerimizde o şey nerede, yani Tanrı ile rakip midir diye görmek istiyor. Mesela benim hayatımda bir geçen sene oldu. Ben bir kitap dizisi okuyordum ve çok seviyordum. Zaten kitap dizisiyle hiçbir sorun yoktu. Ama bir gün Rab bana dedi ki işte bundan vazgeç belli bir süre. Ben söyleyene kadar vazgeçeceksin bunlardan. Çünkü fark ettim ki o şeyler aslında benim hayatımızın boş olanlar doldurmaya başlıyorlardı. Ve beni Tanrı'yla zaman geçmektense ben daha çok işte yani kitap okumaya falan diye düşünüyordum. O zaman Rab beni bir şekilde deniyordu, sınamaya çalışıyordu. Senin hayatında birinci olarak ne var? Ve biz bu yüzden Hristiyanlar olarak bazen oruç tutuyoruz. Bazen kiliseye bağış veriyoruz. Çünkü bizim hayatımızın birinci sırasında ne var diye görmek istiyoruz. Peki, bu şeyler kolay mı? Yok. Öğrencilerin tepkisini bakalım. Öğrenci yani bu olay biraz sonra oldu. İsa öğrencilerine size doğrusunu söyleyeyim dedi. Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söylüyorum ki devenin iğne deliğinden geçmesi Tanrı'nın egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. Öyleyse kim kurtulabilir diye soruyorlardı. Ve bu cümle harika. Büsbütün şaşırdılar. Çünkü onların kültüründe, onların düşüncelerinde eğer zenginsen ve iyisen kesinlikle Tanrı tarafından bereketlenmişsin. Hani bu adam belki onlar için dünyanın en iyi adamı. Hem yasaya çok bağlı oluyor. Yani Tanrı'nın söylediği şeyler yerine getirmeye çalışıyor. Hem de Tanrı tarafından çok ama çok bereketlenmiş birisiydi. Ve İsa ne diyor? Bu adamın Tanrı'nın egemenliğine girmek epeydir zor. Neredeyse imkansız diyor. Ve bir yüzden onlar büsbütün şaşırıyorlar. Belki şöyle düşünüyorlar. Yani İsa Mesih en alçak, en kötü kişilerle en çok zaman geçirdi. Yani vergi görevlileriyle ki o günlerde çok kötü insanlardı. Ve fahişelerle çok zaman geçirdi. Ve belki şöyle düşünüyorlardı. Tamam İsa sen o kişiye yani fahişelere gidiyorsun. Tövbe etmesini istiyorsun. Tanrı egemenliğine girsinler diye. Ve bu iyi bir şey. Çünkü onlar zaten kötü. Onlar zaten Tanrı egemenliğinden çok uzak oluyorlar. O zaman zaten onların tövbe etmeleri gerekiyor diye düşünüyorlardı. Ama iyi insanların hiç hani nelerden tövbe etmeleri gerekiyor ki? Ve bizim kültürümüzde ve bizim hayatımızda belli bir sıralamalar var değil mi? Hani bu kişi çok iyi, bu kişi çok kötü diye düşünebiliriz. Yani dış görünüşüne bakarak. Hani belki kendimiz için hani Tanrı sevabına bakmazsa neye bakar? Ya da yeter ki iyi bir insan ol, hiç kimseye bir kötülük yapma, sen iyi bir insansın. Ya da belki Hristiyanlar için sen her gün 2 saat boyunca dua ediyorsun, 4 saat kutsal kitap okuyorsun. Belki başka bir ülkeye müjde duyurmak için başka bir ülkeye gitmişsin. Her şeyden vazgeçmişsin İsa için. Ve İsa bunların hepsine yetmez diyor. Yetmez Tanrı'nın egemenliğine girmek. Ve biz o zaman yüreklerimizde büsbütün şaşırıyoruz. Öyleyse kim kurtulabilir diye düşünüyoruz. İyi insanlar kurtarılmazsa biz nasıl kurtulabiliriz? Yani iyi insanlar kurtulamazsa zaten kötü insanlar kurtulmayacak. O zaman kim kurtulabilir diye korkuyoruz. Ama çok ilginç bir şey var. İsa aslında ne diyor genç adama? Her şeyini sat, sonra gel beni izle diyor. İsa burada sonra gel beni izle. O zaman tamam, dünya sağ bakış açısından o adam iyi bir insandı. Birinci sıradaydı. Harikaydı. Kesinlikle cennetlikmiş. Ama önemli olan, İsa burada ne diyor? Önemli olan sen beni izliyor musun, izlemiyor musun? Kim bunu söyleyebilir? Bence ancak Tanrı'nın yaptığı bir şey. Çünkü tamam, istediğin sevabını, istediğin iyilik yapın. Önemli olan burada, hani kurtulacak mısın, kurtulmayacak mısın? İsa Mesih'in izleyicisi misin, değil misin? Diyor burada. Ve hamdolsun bugün vaftiz olacak kardeşler. Evet, İsa Mesih'in izleyicisi olmak istiyorum. Belki geçmişimde çok kötülük, çok yanlışlık, çok zayıf bir insandım. Ama İsa Mesih'i bulduğum için, onu izlemeye karar verdiğim için kurtulacağımı biliyorum. Biz demin İznik iman açıklaması söyledik değil mi? Bir gün Tanrı gelecek, bir gün dünya yenileyecek. Yenileyecek Tanrı. Ve biz İsa Mesih'in imanlısı olarak onunla sonsuza dek yaşayacağız. Bir ölümsüzlük olacak o zaman. Ama bizim şimdiki dünyada ölümsüzlük gibi değil. Yani tamam, bu odadaki herkes ölümsüz kılarsam ne işe yarar? Hani biz pek fazla düşünmüyoruz bunun hakkında değil mi? Yani ölümsüzsem ne kadar çok hastalanacağım? Yok onu da yok edeceğiz. Ölümsüzsem hiç emeklilik yok. Her gün sabah 6'dan akşam 8'e çalışman gerekiyor. Hani işte 40 sene çalışman gerekmiyor. Binlerce sene çalışman gerekiyor. Emeklilik zaten yok. Çünkü her zaman paraya ihtiyacımız var. Tamam, yani ben öyle tam demek istemedim diye düşünebiliriz. Hani bizim ölümsüzlük anlamı aslında İsa Mesih'in gelecek çağıyla olan ölümsüzlük anlamı. Tanrı'nın egemenliği hakkında düşünüyoruz orada ama düşünmeden. Devam ediyoruz hikayemizle. Bunu işiten öğrencileri büsbütün şaşırdılar. Öyleyse kim kurtulabilir diye sordular. İsa onlara bakarak insanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür dedi. Bunun üzerine Petrus ona bak. Petrus bayağı öfkelendi burada. Bak! Biz her şey bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak? Her şeyden vazgeçtik. Kazancımız ne? Bize nasıl işe yarar? İsa onlara size doğrusunu söyleyeyim dedi. Her şey yenilendiğinde insanoğlu yani İsa görkemli tahtına oturduğunda siz, evet ardından gelen sizler 12 tahta oturup İsrail'in 12 uymanı yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların 100 katına elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak diyor İsa burada. Ve Markos'un aynı hikayesinde şöyle diyor İsa, size doğrusunu söyleyeyim dedi İsa, benim ve müjdenin uğruna evini, geldi mi? Evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte 100 kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. Hiç kimse yoktur. Ne diyor burada? Şimdiki çağda bazen imanlılar olarak İsa Mesih'in izleyicisi olarak sıkıntılarımız olacak. Bazen bizim çok sevdiğimiz şeylerden bırakmamız gerekiyor. Ve bazen hani kiliseye gelen bazen kişiler var ve işte ben Türkiye'yi hiç sevmiyorum, Amerika'ya gitmek istiyorum, bana vize verir misiniz diye soruyorlar. İşte memleketimi bırakmak istiyorum, daha iyi bir yere gitmek istiyorum diye düşünüyorlar. Ya da işte yani ailemden sıkıldım, bana bir ev verir misiniz diye soruyor. İsa buradan bu tarz bırakmaktan bahsetmiyor. Tamam yani bu çok net bir şey, çok belli bir şey. Hani bunlar iyi şeyler olduğu halde, çok sevdiğimiz şeyler olduğu halde bazen İsa Mesih onları, İsa Mesih yüzünden onları bırakmamız gerekiyor. Ve bu epeyde zor. Mesela yani biz hala annemizin, babamızın evinde yaşayanlar olarak hani onlara saygı göstermemiz gerekiyor. Annene babana saygı göstereceksin diyor İsa, diyor on emirleri. Ama aynı zamanda İsa Mesih'i izlemek istiyorum. Ve bu bazen bir gerilim oluşturuyor. Hani annem babam kiliseye gidemiyorum ama kiliseye gitmek çok istiyorum çünkü İsa Mesih'i izlemek istiyorum diye olaylar bazen oluyor. Ve bunlar epeydir zor bunu çözmek. Hani tabii ki biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde kötü şeyler, günahlardan tamamen vazgeçmek istiyoruz. Ve gün be gün İsa Mesih hayatımızdaki günahlar gösteriyor artık şundan. Yani belki senin daha önce düşündüğün iyi şeyler aslında İsa Mesih'in gözünde kötü günah şeyler olabiliyor. Ve kesinlikle onları bırakmamız, onlardan vazgeçmemiz şart. Ama bazen de iyi şeylerden vazgeçmemiz gerekiyor. Biliyorum bu odada neredeyse herkes bunun tecrübesi var. Değil mi? Ve vaftizde bunu simgelenir. Biz eski hayatımıza ölüyoruz, suyun altına giriyoruz, sanki ölüyoruz ve yeni yaşama giriyoruz İsa Mesih ile beraber. Ama biliyorum biz bu odada bazılarımız çok uzak bir yerlerden geldik. Memleketimizi bıraktık. Belki bazılarımız İsa Mesih takipçisi olmak için iyi bir iş de bıraktık. İyi bir meslekten vazgeçtik. Belki bazılarımız iyi bir yaşam standarttan, belki bazılarımız çok sevdiğimiz ailelerden, kardeşlerinden bıraktık. Belki bazılarımız bir iş kaybettik İsa Mesih'in yüzünden, yani onun takipçisi olmak istediğimiz için. Ve bunlar zor değil mi? Ve sanırım burada İsa Mesih'in izleyicisi olan herkes bunun tecrübesi var. Birbirimizi onurlandıralım. Çünkü bunlar büyük bir kurbanlık, büyük bir zorluk oluyor İsa Mesih'in takipçisi olabilmek için. Ve zaten söylüyor yani bu çağda da 100 kat daha ev kardeş falan olacak. Bu ne demek? Kilise demek. Kilise Tanrı'nın bize verdiği yeni bir aile oluyor. Yeni bir aile. O zaman kilise olarak birbirimizi sevelim. Birbirimizi onurlandıralım. Birbirimize saygı gösterelim. Ve hamdolsun Tanrı'nın bizim için olan planı, bizim kendilerimiz için tasarlayabildiğimiz planından çok daha iyi. Ve uzun vadeli baktığımızda, işte 10 sene önceki halime baktığımda, belki çok sevdiğim şeyler vardı. Belki onları bırakmak zorunda kaldım. Şimdi görebilirim gerçekten Tanrı'nın benim için olan planı çok daha iyiydi. Ve gelecek çağda sonsuz yaşama sahip olacağız. Sonsuz yaşama sahip olacağız İsa Mesih'in yeni egemenliğinde. Hamdolsun. Hamdolsun. Ondan sonra bunu açıklamak için İsa Mesih bize bir benzetme söylüyor. Öğrencilerine bir benzetme anlatıyor. Ve biz şimdi bunu okuyacağız. Çünkü her zaman İsa Mesih bir benzetme anlatınca bizim hani o olaylardan önce ya da olaylardan sonra ne olduğunu diye bakarsak çok faydalı olacak o benzetme anlamamız için. Ve şimdi okuyacağız. Ondan sonra biraz canlandıracağız. Bu benzetmeyi anlamaya çalışacağız. O zaman İsa şöyle diyor. Ne var ki, 30. ayet. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak. Peki ne demek? Tamam, benzetmeye bakalım. Göklerin egemenliği sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam işçilerle günlük bir dinara anlaşıp, hani bir günlük iş fiyatı, iş ücreti anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9'a doğru tekrar, hani bu ilk olay saat 6 gibi oldu. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamlar gördü. Onlara siz de bağa gidip çalışın. Hakkınız neyse veririm dedi. Onlar da bağa gittiler. Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şey yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler de gördü. Onlara neden bütün gün burada boş duruyorsunuz diye sordu. Kimse bize iş vermedi ki dediler. Onlara siz de bağa gidin çalışın dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına işçilerini çağır dedi. Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver. Ne olacak acaba? Saat 5'e doğru işe başlayan gelip kahyadan birer dinar, yok sanırım bir hata var, kutsal kitap değiştirmişler. Birer dinar aldılar. Nasıl bir şey? İlk başlayan gelince daha çok alacaklarını sandılar. Ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. Bence doğal olarak söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tutun. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinar anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak diyor İsa. Nasıl bir hikaye? Ben bunu okuduğumda her zaman kızıyorum. Yani o ilk bütün gün boyunca çalışan işçiler gibi İsa Mesih'e kızıyorum. Nasıl bir hikaye bu? Nasıl bir haksızlık bu? Hani Tanrı komünist midir? Hani herkese aynı şey veriyor. Nasıl bir Tanrı? Hani nasıl 12 saat çalışan, 1 saat kolay bir iş yapan ile aynı maaşa değer sahip oluyor? Nasıl bir şey? Ama bence öyle değil. Biz şimdi hikayeyi biraz canlandıralım, biraz bakalım ve onu anlamaya çalışalım. İsa Mesih peki bize neler anlatmaya çalışıyor, neler anlatmak istiyor? Ve bence kit noktamız meydanda duranlar hakkında biraz düşünsek. O zaman Dave, sen gelir misin? Tamam. Dave artık, hani Dave bir işçi oluyor ve hiç işte sabit bir işi olmuyor. Ve belki 10 sene, 20 sene önce biraz daha güçlüydün, biraz daha büyük bir yük taşıyabildin ama hani artık biraz daha işte yaşlı, biraz hani hayli çalışabilirsin, hayli çok çalışkansın ama hani işte 10 sene önce kadar kolay kolay çalışamıyorsun. Kolay kolay yani o kadar işini yerine getiremiyorsun. Ve aynı zamanda ailen var. Aynı zamanda ailen var. Bu yüzden işte sabah 5'te kalkıyorsun. Meydana doğru gidiyorsun. Ve orada bekliyorsun. Orada duranlardan ilk oluyorsun. Belki erkenden biri gelip de beni ister bugün diye düşünüyorsun. Çünkü belki önceki günler kimse seni seçmemiş. Hani belki daha genç olanlar, daha çalışabildiği olanlar var. Kendimden bahsetmiyorum ama. Hani şöyle düşünüyorsun kendi kendine. Yani bugün para kazanamazsam ailem nasıl yedirebilirim? Nereden ekmek bulabiliriz? Yine de komşulara gidip onlardan yemek İstemek zorunda mı kalacağım? Yani çok utanç verici bir şey. Ben bugün çalışamazsam. Ve başka kahyalar geliyor ve bakıyorlar ve artık hani meydan biraz doldurmaya başladı ve daha genç, daha yakışıklı, daha daha iyi çalışanlar. İşte bu yüzden David çağırdım çünkü arkadaşım. Ve onlar işe alınıyor. Ama bizim işçimiz burada kalmak zorunda oluyor. Kimse onu seçmemiş. Saat 9 geliyor. Başka birkaç kahya geliyor. Ve onlar da bakıyorlar. Ama yine de seçilmiyor. 12. 3'e doğru da aynı şekilde. Orada duruyor. Hani tamamen vazgeçmeye düşünüyor. Ama yine de biraz umudu var. Belki daha sonra biri gelip beni deneme olarak alır ve iyi giderse belki yarın bana bir iş verecek diye düşünüyorsun. Ama zaten sen meydanda okuyorsun. Yani bu bizim şimdiki işe başvurumuz gibi değil. Yani sen herkesin önünde bekliyorsun. Herkes çarşıda alışverişini yapıyor. Alışverişini yapıyor. Sen herkesin önünde işte kimse bu kişiyi istemedi diye görüyorlar herkes. Hani artık biz internet aracılığıyla başvurabiliriz kolay kolay. Ama o günlerde öyle değildi. O zaman utanç belki daha sonra. Belki utança, depresyona giriyorsun. Hani benim aileme nasıl bakabilirim? Ama saat 5'te iyi bir efendi geliyor, sana bir iş veriyor, seni seçiyor, gel benimle çalış. Ve şöyle düşünüyorsun kendi kendine, tamam belki yarın bana bir iş verecek. Tamam çok teşekkürler, oturabilirsin. Sen beni çok sevdin. Ve biz hikaye bu gözlerle baktığımızda, çok farklı gözüküyor değil mi? Hani herkesin değeri, herkesin insan oldukları için değeri aynı bu efendinin gözlerinde. Ve hikaye böylece görmedikleri için, anlamadıkları için birçok farklı yorumlar var bu hikaye hakkında. Bazılar işte yani ister çocukluğundan, ister ölüm döşeğinde İsa Mesih'e gelirsen aynı maaş alacaksın, yine de kurtulacaksın diyen birçok yorumcular var. Ama bence bu doğru değil. Çünkü burada duran işçi, yani efendi geliyor Ve soruyor, yani niye hala duruyorsun diye soruyor. Belli ki o eşti günün boyunca orada duruyordu. Değil mi? Hani işte saat 3'te geç bir saatte kalkıp da tamam meydana gideyim belki biri işte kandırabilirim bana biraz para verecekler diye düşünen yok. Hani öyle kurnazlık yok. O zaman bence bu hikaye bu tarz kurtuluş hakkında değil. Ama hamdolsun biz her zaman İsa Mesih'e gelebiliriz. Hiçbir zaman çok geç değil ama onu ertelemeyelim. Ayrıca bu benzetme işimizin kalitesiyle alakası yok. Hani sen bir saat çalışsan, çok kolay bir iş yapsan İsa Mesih için ya da tüm gün çalışsan ödülün aynı. O yüzden yani niye çalışalım diye düşünmeyelim. Çünkü kutsal kitabın başka alanlarda zaten bu şeyler var. Yani ödüllendirme var son gününde. Herkes işin kalitesine göre ödüllendirecek. Bu benzetme o zaman sadece ve sadece Bağ'ın efendisi ve onun merhametiyle ilgili oluyor. Bizimle bir alakası yok, Bağ'ın sahibiyle. Ve kutsal kitapta İsa'nın benzetmelerinde iyi bir sahip neredeyse o sahip, o efendi Tanrı'dır. O zaman bu bölüm hakkında, Tanrı hakkında birçok şeyler öğrenebiliriz. İşçilere baksak, onlar çok iyi değil. Yarısı çok zayıf, seçilmemiş oluyorlar. Öbürler çok gururla dolu aslında. Bazen yani sonuna bakarsak, onlar kendilerini efendiye muhtaç olmadığını düşünüyorlardı. İşte yani bize neden daha büyük bir ücret vermedin diye soruyor. Ve onu neredeyse vuruyorlar. Hani işçilere baksak, her ikisi pek dünya gözünde istenir değil. Ve çok ilginç bir şey var. 15. ayet hani sonunda şöyle diyor efendisi. Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? Ve burada asıl metin şöyle diyor. Hani bu çeviri olduğu için kıskanıyor kelimesi kullandı. Ama aslında şöyle der. Gözün kötü olduğu için kıskanıyor musun diyor. Gözün kötü olduğu için. Yani sen benim gözümle görmediğin için, sen para aracılığıyla, değer aracılığıyla bu insanları gördüğün için daha düşük bir ücrete layık olduğunu düşünüyorsun. Ama benim gözlerim iyi diyor Tanrı. Ben o insanlara baktığımda insan görüyorum. Ve her insan benim gözüm önünde eşit diyor. Peki biz de öyle miyiz? Çünkü biliyorum ben öyle değilim. Hani insanlar arasında ayrım yapmadan, ön yargılar olmadan görüyor muyuz Tanrı'nın gözüyle? Hani ister Suriyeli, ister garson, ister zengin, ister Arap, ister CHP'li, ister AKP'li, ister şirketin CEO'su, İster Müslüman, ister ateist, aynı gözüyle bakıyor muyuz? Tanrı'nın gördüklerini görüyor muyuz? Çünkü ben öyle değilim, yani itiraf ediyorum. Ve bu konuda çok dua etmem lazım. Değil mi? Çünkü Tanrı'nın kapıları herkese açık. Herkes Tanrı'nın egemenliğine girebilir İsa Mesih aracılığıyla. Ve şimdi biraz efendiye baksak. Efendide neler görüyoruz? Çok itibarlı birisi. Herkesçe tarafından güvenildiği birisi. Hani ilk alanlar sadece bir cümle falan söyledi. İşte yani sana günün sonunda bir dinar vereceğim dedi. Ve onlar tamam dediler. Yani biliyorum birçok kişi işi geliyorlar, sözleşme yapılıyor. Ayın sonuna gelince maaşının yarısını vereceğiz çünkü yeterince paramız yok derler. Burada efendiye güvendiler. Ve sonra gelenler hakkınız neyse veririm dedi. Güvendiler. Ve cimri değil. Aslında efendi çok saftı. Hani madem meydanda o kadar çok işçi olduysa niye pazarlık etmedi? Hani çok fazla kişi çalışmak istedi. o zaman daha düşük bir ücret verebildi. Ama yaşanabilir, aslında çok iyi bir para verdi, onlar teklif etti. Ve zaten sonuncularına gelince aynı para verdiği için yani çok cömert. Hani kendisi zarar etse bile yine de insanlar iyi bir şekilde davranmak istiyor. Ve kahyası olduğu halde, çünkü sonunda kahyasını, parasını dağıtıyor değil mi? Kahyası olduğu halde kendisi meydanına gidiyor. Hem de yani saat 12'de yani güneşin en çok yoğun olduğu zaman efendinin kendisi meydana gidiyor işçi almak için. Hayal edebilir miyiz? Yani Microsoft'un CEO'su İşkur'a gidiyor bir çaycı bulmak için. Düşünülmez bir şey. Ama İsa Mesih acaba burada Tanrı hakkında bir şey söylüyor mu? Ve aynı zamanda çok merhametli. Hani insanlara gidiyor. Sen niye çalışamıyorsun bugün? Kimse bizi istemedi. Bence efendi ağladı burada. Çünkü bunlar insan olarak görüyor. İşçi gibi değil, insan. Ve ona değer veriyor. O zaman bu hikaye aracılığıyla İsa Mesih'e bize Tanrı hakkında neler anlatmak istiyor? Neler göstermek istiyor? Ve hamdolsun Tanrı bize o kadar çok acıdı ki uzaktan gördü bizi, bizim halimize gördü insanlığın halini. Ve bir kul, bir peygamber göndermedi. Kendisi geldi dünyaya İsa Mesih olarak. İsa Mesih olarak. Ve bazılarımız dünyaya göre daha güçlü, daha saygıdeğer kişiyiz. Bazılarımız daha zayıf, daha alçak, daha kusurlu oluyoruz. Ama önemli değil. Tanrı herkes insan olarak görüyor. Herkese çağırıyor. Herkese bir iş vermek istiyor. Ve herkes aynı ücret vermek. Hani büyük bir para vermek istiyor. Kurtuluş vermek istiyor herkese. O zaman Mevlana'dan 1000 sene önce İsa Mesih ne dedi? Ne olursan ol yine bana gelebilirsin dedi. Yine bana gel dedi. Çünkü gerçek ücretler, gerçek kurtuluş sadece bende bulunuyor. Tanrı için önemli olan insanların değeridir. Onların hak ettiği değil, onların değeri. Ve hamdolsun, kilisede herkes aynı büyük lütuf, büyük merhamet aldık Tanrı'dan. Değil mi? O zaman kilisede herkes eşit. Herkes Tanrı'nın ailesi, Tanrı'nın bağında çalışacak. Bazılarımız bugün sadece ilk defa geliyor. Bazılarımız senelerdir kilisenin bir parçası olduk. Ama yine de Tanrı'nın egemenliğine gelebiliriz. Ve bu son olarak bu hikayelerin, yani bu iki hikayelerin sonuçları hiç belli değil. Hani zengin adam üzülerek İsa'dan gitti. Üzülerek İsa'dan gitti. Ve bu öfkelenmiş olan kardeşler neler yaptı? Yani benzetmenin sonunda. O da belli değil. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu hikaye, bu olaylardan sadece birkaç ay sonra Yahudi önderler İsa Mesih'e kıskandıkları için o en son çalışanlar gibi sadece İsa Mesih ile kavga etmediler ama onu zorla alıp çarmıha gerdiler. Onu kıskandıkları için. Korkunç bir şey. Tanrı buna izin verdi. Niye? Çünkü bizi kurtarmak istedi. Bu ücret sadece İsa Mesih'in ölümü aracılığıyla sağlanabildi. İsa Mesih bizi severek çağırmaya geldi. Ve 3 gün sonra Baba Tanrı tarafından yaşama dirilti. Hamdolsun bizim imandımız o. O zaman İsa Mesih bizim için her şey bıraktı. Ve biz de bazen onun için birkaç şeylerden bırakmamız gerekiyor. Ama bir gün gelecek, dünya tamamen yenileyecek. Herkese yeni bir yaşam verecek. Ve vaftiz olacak kardeşler, biz bugün görüyoruz, simgeliyoruz. Yeni bir yaşam sahip oluyorlar bugün. Bu yenilenmiş dünyasında onların yeri de olacak. Aynen bizim yerimiz gibi oluyor.